Ayrım 14. Şiddetsiz iletişim bir yaşam dili. Marshall B. Rosenberg, ph.d. Sayfa 132. Empati kurma ve yaralanabilirliği gösterebilme becerisi. Şiddetsiz iletişimde kendimizi ifade etmede bazen zorlanabiliriz. Çünkü şiddetsiz iletişim sürecinde en derin duygularımızı ve ihtiyaçlarımızı ortaya çıkarmamız istenmektedir. Ancak başkalarıyla empati kurduktan sonra kendimizi daha kolay ifade edebiliriz. Çünkü böylelikle onların insanlığa dokunmuş ve ortak niteliklerimizin farkına varmış oluruz. Sözcüklerin ardındaki duygu ve ihtiyaçlarla bağlantı kurdukça diğer insanlara iç dünyamızı açabilmemiz daha az korkutucu bir hal olur. Yaralanabilirliğimizi ifade etmede en isteksiz olduğumuz anlar genellikle otoriteyi veya kontrolü kaybetmek korkusuyla sert imajımızı korumak istediğimiz anlardır. Karşı tarafta ne kadar empatik olursak kendimizi o kadar güvende hissederiz. Bir seferinde Cleveland'de bir sokak çetesinin üyelerine kırıldığımı ve bana karşı daha saygılı davranmalarını arzu ettiğimi açıkça söylemiştim. Yani böylece onlara yaralanabilirliğimi göstermiştim. İçlerinden biri, "Aa, şuna da bakın, kalbi kırılmış, vah zavallı," demişti. Diğerleri de kahkahalarla gülmüştü. Bu durumda da önümde yine farklı seçenekler vardı. Benim hassasiyetimden faydalandıklarını düşünebilirdim. Seçenek 2, başkalarını suçlama. Ya da davranışlarının ardındaki duygu ve ihtiyaçlarla empati kurabilirdim. Seçenek 4. Ama küçük düşürüldüğümü veya istismar edildiğimi düşündüğüm anda empati kuramayacak kadar incinmiş, öfkeli ya da korkmuş hissedebilirim kendimi. İşte böyle bir anda kendimle empati kurabilmek ya da güvendiğim bir kişiden empati istemek için oradan biraz uzaklaşmam gerekebilir. Böylece içimdeki ihtiyaçlarımı keşfettikten ve bunlara yönelik yeterli empatiyi aldıktan sonra geri dönüp karşı tarafla empati kurabilirim. Gerçekten acı veren durumlarda size tavsiyem ilk olarak kendinizden ya da birilerinden empati almanızdır. Bu empati, o olayla ilgili zihnimize üşüşen düşüncelerin ötesine geçip derinlerde var olan ihtiyaçlarımızı fark etmek için gereklidir. Çete üyesinin "Aa, şuna da bakın, pek üzülmüş, vah zavallı," lafının ve ardından gelen gülüşmelerin ötesine baktığımda bu durumdan rahatsız olduklarını gördüm. Suçlu durumuna düşürülüp manipüle edilmek istemediklerini sezdim. O anda geçmişlerinde karşılaştıkları ve bir şeyleri onaylamadıklarını ima etmek için buna "kırıldım" gibi sözler kullanan kişilere tepki veriyor olabilirlerdi. Ama bunun doğru olup olmadığını onlara soramamıştım. Bu yüzden de tahminimin yerinde olup olmadığını bilmeme imkan yoktu. Ama dikkatimi oraya odaklamam, beni söylenenleri kişisel olarak algılamaktan ya da öfkelenmekten alıkoydu. Bana saygısızca davrandıkları ve benimle alay ettikleri için onları yargılamak yerine davranışlarının ardındaki acıyı ve ihtiyaçları anlamaya odaklanmıştım. Çete üyelerinden biri dayanamayarak, "Hadi canım, bu söyledikleriniz sadece saçmalık. Diyelim ki burada başka bir çetenin silahlı adamları var ama sizde silah yok. Ve siz öylece durup onlarla konuşun mu diyorsunuz? Saçmalık bu," dedi. Derken herkes tekrar gülmeye başladı. Ben de dikkatimi yine onların duygularına ve ihtiyaçlarına yönelttim ve şöyle dedim. "Anlaşılıyor ki siz bu gibi durumlarda hiçbir anlamı olmayan ve kullanamayacağınız şeyler öğrenmekten gerçekten bıkmışsınız. Evet, eğer bu mahallede yaşasaydınız, söylediğinizin nasıl bir saçmalık olduğunu siz de bilirdiniz. Demek ki size bir şeyler öğretmeye çalışan kişinin mahalleniz hakkında biraz bilgi sahibi olmasını istiyorsunuz. Tam üstüne bastın. O heriflerin bazıları sen daha iki kelime dahi edemeden beynini havaya uçururlar. Ve size bir şeyler öğretmeye çalışan kişinin bu civardaki tehlikelerden haberdar olmasını istiyorsunuz." Onları bu şekilde dinlemeye devam ettim. Bazen ne anladığımı sözle ifade ettim, bazen de hiçbir şey söylemedim. Bu durum 45 dakika devam etti ve sonra bir değişim olduğunu sezdim. Benim onları gerçekten anladığımı hissetmişlerdi. Program bünyesinde çalışan danışman da bu değişimin farkına vardı ve onlara, "Bu adam hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye sordu. Beni en çok zorlayan kişi, "Bugüne kadar gördüğümüz en iyi konuşmacı," diye cevap verdi. Şaşkına dönen danışman bana dönerek, "Ama siz hiçbir şey söylemediniz ki," diye fısıldadı. Aslında çok şey söylemiştim. Bana yönelttikleri her türlü tepkinin evrensel duygu ve ihtiyaçlar şeklinde ifade edilebileceğini göstermiş ve böylece çok şey söylemiştim. Başkalarının duygularını ve ihtiyaçlarını dinleyerek çok şey söyleriz. Tehlikeyi etkisiz hale getirmek için empati. Gergin durumlarda insanlara empati verebilmek muhtemel şiddeti etkisiz hale getirebilir. St. Louis kenar mahallelerinde çalışan bir öğretmen başından geçen bir olayı anlatmıştı. Diğer öğretmenler dersler bittikten sonra kendi güvenliği için binayı terk etmesi konusunda onu uyardığı halde bir öğrencisine yardımcı olmak için okulda kalmış. Yabancı biri sınıfa girmiş ve aşağıdaki olay meydana gelmiş. Genç adam: "Elbiselerini çıkar." Öğretmen: Adamın titrediğini fark eder. "Bu yaptığın seni çok korkutuyor değil mi?" Genç adam: "Duymuyor musun beni? Lanet olsun, çıkar şu elbiselerini." Öğretmen: "Şu anda çok sinirlenmiş olduğunu hissediyorum ve söylediklerini yapmamı istiyorsun." Genç adam: "Tam üstüne bastım ve eğer dediklerimi yapmazsan canın çok yanacak." Öğretmen: "Eğer canımı yakmadan ihtiyaçlarını karşılamanın bir yolu varsa bana söylemeni isterim." Genç adam: "Çıkar şunları dedim sana." Öğretmen: "Senin bunu ne kadar istediğini anlıyorum. Aynı zamanda kendimi ne kadar korkmuş ve kötü hissettiğimi canımı acıtmadan gidersen sana ne kadar minnettar olacağımı da bilmeni istiyorum." Genç adam: "Çantanı ver." Tecavüze uğramadığı için rahatlamış bir şekilde çantasını uzatmış. Bu öğretmen, adamla her empati kurduğunda tecavüz etme niyetindeki kararlılığının nasıl giderek azaldığını hissettiğini anlattı. Büyük bir şehirde çalışan ve şiddetsiz iletişim eğitimlerine devam eden bir polis bir keresinde beni şu sözlerle karşıladı: "Geçen çalışmada bize öfkeli insanlarla empati kurma alıştırmaları yaptırdığın için çok memnunum. O çalışmadan birkaç gün sonra toplu konutlarda yaşayan birini tutuklamaya gitmiştim. Onu alıp dışarı çıktığımda 60 kadar kişi arabamın etrafını sarmış, bana bağırıyordu. Bırakın onu, o bir şey yapmadı. Siz polisler ırkçı domuzlarsınız. Empatinin bana bu durumda yardımcı olabileceğinden emin olmasam da pek fazla seçeneğim yoktu. Bana yöneltilen duyguları dillendirip onlara, yani benim bu adamı tutuklama gerekçelerime güvenmiyorsunuz. Bunun ırkçılıkla mı ilgili olduğunu düşünüyorsunuz?" gibi şeyler söyledim. Böyle birkaç dakika onların duygularını dillendirdikten sonra grubun düşmanca tavırları azalmaya başladı. Sonunda arabama ulaşabilmem için bana yol verdiler. Size son olarak Toronto'da alkol ve madde bağımlıları tedavi merkezinde çalışan genç bir kadının gece vardiyasında başından geçenleri anlatayım. Genç kadın, empati yoluyla şiddeti bertaraf ettiği bu olayı katıldığı ikinci şiddetsiz iletişim seminerinde aktarmıştı bizlere. Katıldığı ilk şiddetsiz iletişim seminerinden birkaç hafta sonra bir gece saat 11 sularında uyuşturucu aldığı açıkça belli olan bir adam merkeze girmiş ve kendisine bir oda verilmesini talep etmiş. Genç kadın o gece bütün odaların dolu olduğunu söylemiş. Adama bir başka merkezin adresini vereceği sırada adam onu birden yere savurmuş. Kadın şöyle devam etti: "Sonrasında hatırladığım ilk şey, üzerimde oturan elindeki bıçağı gırtlağıma dayamış ve "Seni kancık seni, bana yalan söyleme, boş oda olduğunu bal gibi biliyorsun" diye bağıran bir adamdı. Sonra genç kadın onun duygularına ve ihtiyaçlarına kulak vererek aldığı eğitimi uygulamaya başlamış. Çok etkilenmiştim. Kadına, O şartlar altında bile bunu yapmayı hatırladın demek, öyle mi diye sordum. Kadın, başka bir seçeneğin var mıydı? Bazen çaresizlik hepimizi iyi birer iletişimciye dönüştürüveriyor. Biliyor musun Marshall, bir seminerde yaptığın espri bana bayağı yardımcı oldu. Aslında hayatımı kurtardı diyebilirim. Hangi espri? Hatırlıyor musun, öfkeli birinin yüzüne karşı "ama" kelimesini kullanmayalım demiştin. İngilizce'de "ama" anlamına gelen "but" sözcüğü okunduğunda "but" popo olarak da algılanabilir. Çevirmenin notu. O adamla tartışmaya girmek üzereydim. Tam "ama boş odamız yok" diyecekken senin sözlerini hatırladım. Bu espri aklımda yer etmişti. Çünkü o çalışmadan daha bir hafta önce annemle tartışırken bana her söylediğime "ama" diye karşılık verdiğinde "seni öldüresim geliyor" demişti. Bir düşünün, eğer öz annem bu kelimeyi kullandığımda beni öldürmek isteyecek kadar kızıyorsa bu adam bana neler yapardı acaba? O bana bağırırken "ama boş odamız yok" deseydim hiç şüphe yok ki boğazımı keserdi. Öfkeli birine "ama" demek yerine onunla empati kuralım. Bu yüzden derin bir nefes aldım ve şöyle dedim. Yani çok öfkelisin ve sana bir oda verilmesini istiyorsun. Bana bağırarak "ben bir bağımlı olabilirim ama saygıyı hak ediyorum. Kimsenin bana saygı göstermemesinden bıktım usandım. Ailem bana saygı göstermiyor. Ben zorla da olsa o saygıyı alacağım" dedi. Sadece onun duygu ve ihtiyaçlarına odaklanarak şöyle dedim. İstediğin saygıyı görememekten mi bıktın? Bu ne kadar sürdü diye sordum. Aşağı yukarı 35 dakika kadar diye cevap verdi. Senin için korkutucuydu herhalde dedim. Aslında hayır. İlk birkaç cümleden sonrası öyle değildi. Çünkü daha önce burada öğrendiğimiz bir şeydi yaşadığım. Onun duygu ve ihtiyaçlarını tahmin etmeye odaklandığımda onu artık bir canavar gibi görmüyordum. Senin de söylediğin gibi canavar görünenlerin de birer insan olduğunu, sadece davranışlarının ve kullandıkları dilin insani yanlarını görmemizi engellediğini anlıyordum. Dikkatimi onun duygu ve ihtiyaçlarına odakladığımda onun ihtiyaçları karşılanmamış acı içinde bir insan olarak görmeye başladım. Dikkatimi buraya odaklarsam canımın yanmayacağından emindim. İhtiyaç duyduğu empatiyi aldıktan sonra üzerimden kalktı, bıçağını boğazımdan çekti, ben de başka bir merkezde oda bulmasına yardımcı oldum. İnsanların duygu ve ihtiyaçlarını dinlediğimizde onları artık canavar gibi görmekten vazgeçeriz. Böylesine uç bir durumda bile empatiyle tepki vermeyi öğrenmiş olmasına çok sevinerek merakla sordum. Peki hala burada ne işin var? Görünen o ki şiddetsiz iletişimde çoktan ustalaşmışsın ve öğrendiklerini başkalarına öğretiyor olmalısın artık. O da şöyle cevap verdi. Şimdi de zor bir durumu çözmem için yardımına ihtiyacım var. Sormaya korkuyorum, bundan daha zor ne olabilir ki dedim. Annemle ilgili bir konuda yardımınıza ihtiyacım var. Bu "ama" olayını çok iyi anlamama rağmen ne oldu biliyor musun? Bir sonraki akşam yemekte anneme o adamla olanları anlattığımda "eğer bu işe devam edersen bir gün babanın da benim de kalbimize indireceksin. Başka bir iş bulmalısın" dedi. Bil bakalım ona ne dedim. "Ama anne, bu benim hayatım." En yakınlarımızla empati kurmak en zoru olabilir. Kişinin kendi aile bireyleriyle empati kurabilmesinin ne kadar zor olabileceği konusunda bundan daha etkili bir örnek bulamazdım herhalde. Hayır dendiğinde empati kurmak. Birinin hayırıyla empati kurmak bizi üstümüze alınmaktan korur. Bir başkasının "hayır" ve "istemiyorum" sözlerinden reddedilme anlamını çıkarmaya çok yatkınızdır. Halbuki bu gibi ifadeler empati kurmamızı gerektiren çok önemli mesajlardır. Bu mesajları kişisel olarak algılarsak karşımızdakinin iç dünyasında gerçekte neler olup bittiğini anlamadan kendimizi incinmiş hissedebiliriz. Oysa bu kişinin hayrının ardındaki duygu ve ihtiyaçları görebilirsek, bizim istediğimiz yanıtı vermesini engelleyen isteklerini anlayabiliriz. Bir seferinde seminere ara verdiğimiz sırada katılımcılardan bazılarıyla yakında bir yerlere dondurma yemeye gidiyorduk. Seminerdeki bir kadını da davet ettim. Sert bir şekilde "Hayır" diye cevap verdi. Sesinin tonu bu cevabını bir red olarak yorumlamama neden olmuştu. Ta ki "hayır" sözüyle ifade etmeye çalıştığı duygu ve ihtiyaçlarına odaklanmayı hatırlayana kadar. Şöyle dedim: "Kızgın olduğunuzu hissediyorum, öyle mi?" "Hayır, sadece her ağzımı açtığımda sözlerimin düzeltilmesini istemiyorum" diye cevap verdi. O anda kızgın değil de korkmuş olduğunu hissettim. Öyle olup olmadığını kontrol etmek için sordum. "Yani korkuyorsunuz ve iletişim şeklinizin yargılanabileceği bir duruma düşmekten kaçınıyorsunuz, öyle mi?" "Evet" diye doğruladı ve devam etti. "Dondurmacıda oturduğumuzu ve söylediğim her lafı dikkatle incelediğinizi hayal edebiliyorum. O anda seminerde geri bildirim verme şeklimin onu korkuttuğunu anladım. Cevabıyla kurduğum empati, hayrının acısını benim için azaltmıştı. Onun toplum içinde buna benzer bir geri bildirim almaktan kaçınmak istediğini anladım. İletişim tarzını toplum içindeyken değerlendiremeyeceğimi söyledim. Sonra da kendini güvende hissetmesini sağlayacak şekilde nasıl geri bildirim verebilirim diye ona danıştım. Evet, dondurma yerken bize katıldı. Cansız bir sohbeti canlandırmak için empati. Hepimiz kendimizi zaman zaman cansız bir sohbetin ortasında buluruz. Bir sohbet ortamında konuşan kişiyle gerçekten bağlantıda hissetmeden söylediklerini yarım kulakla dinliyor olabiliriz. Ya da dinleyicilerde konuşmasının sonu gelmeyecek gibi bir korku yaratan biriyle, arkadaşım Kelly Bryson'ın tabiriyle, çenesi düşük biriyle karşı karşıya olabiliriz. Konuşmacının sözlerinin kaynağı olan duygu ve ihtiyaçlarıyla ve bu ihtiyaçlarla ilişkili istekleriyle bağlantımızı kaybettiğimizde sohbetin canlılığı erir gider. Bu duruma insanlar ne hissettiklerinin, neye ihtiyaç duyduklarının ya da ne istediklerinin bilincinde olmadan konuştuklarında sıkça rastlanır. Kendimizi insanlarla bir yaşam enerjisi alışverişi içinde göreceğimize, onların sözlerini attıkları birer çöp tenekesi olarak görürüz. Cansız bir sohbeti canlandırmak için nasıl ve ne zaman araya gireriz? Araya girmek için en iyi zaman, duymak istediğimizden bir kelime fazlasını duyduğumuz andır. Ne kadar beklersek, araya girdiğimizde nezaketimizi korumamız o kadar zorlaşır. Sözü bölmekteki niyetimiz, söz hakkını ele geçirmek değil, konuşmacıya sözlerinin ardındaki yaşam enerjisiyle bağlantı kurmasında yardımcı olmaktır. Bir sohbeti yeniden canlandırmak için empatiyle araya girebilirsiniz. Bunu da muhtemel duyguları ve ihtiyaçları sezmeye çalışarak yaparız. Yani teyzemiz, kocasının onu 20 yıl önce iki çocukla bırakıp gitmesini tekrar tekrar anlatırken şunları söyleyerek araya girebiliriz: "Teyzeciğim, gördüğüm kadarıyla hala kızgınsın ve zamanında sana daha iyi davranılmış olmasını isterdin." İnsanlar çoğu zaman ihtiyaç duydukları şeyin empati olduğunun farkında olmazlar. Fark edemedikleri diğer bir şey de geçmişte uğradıkları haksızlıklar ve çektikleri zorluklarla ilgili hikayeler anlatmak yerine, içlerinde hala canlı kalan duygu ve ihtiyaçlarını dile getirdiklerinde daha kolay empati alabileceklerdir. Sohbeti canlandırmanın bir başka yolu da kendimizi anlatılanlarla daha bağlantılı hissetmek, isteğimizi açıkça ifade etmek ve bu bağlantıyı kurmamıza yardımcı olabilecek bilgiyi istemektir. Bir seferinde bir kokteylde kendimi havada uçuşan ama bana anlamsız ve cansız gelen sözcüklerin ortasında bulmuştum. "Affedersiniz" diyerek araya girdim ve kendimi aralarında bulduğum bu 9 kişiye hitaben şöyle dedim: "Sizinle daha çok bağlantı kurabilmek için sabırsızlanıyorum ama sohbetimiz istediğim bağlantıyı kuramıyor. Sürdürdüğümüz bu sohbetin ihtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamadığını, ve eğer karşılıyorsa hangi ihtiyaçlarınızı karşıladığını bilmek isterim. Dinleyeni sıkan, anlatanı da sıkar. Dokuzu da sanki içki kasesine koca bir fare atmışım gibi dik dik baktılar. Neyse ki onların sessizliğinde ifade bulan duygu ve ihtiyaçlara yönelmeyi hatırlamıştım. Araya girdiğim için bana kızdınız mı? Sohbete devam etmek mi istiyordunuz diye sordum. Bir sessizlik daha oldu. Adamlardan biri cevap verdi. Hayır, sinirlenmedim. Sorunuzu düşünüyordum. Hayır, bu sohbetten zevk almıyordum. Aslında son derecede sıkılmıştım. O zamanlar bu adamın verdiği cevap beni şaşırtmıştı. Çünkü en çok konuşan kişi oydu. Şimdi ise şaşırmıyorum. O günden bugüne şunu keşfettim. Dinleyenler için cansız ve anlamsız olan sohbet, konuşanlar için de öyle oluyormuş. Cümlenin orta yerinde konuşanın sözlerini açıkça bölme cesaretini nasıl toplayabileceğimizi merak ediyor olabilirsiniz. Bir keresinde resmi olmayan bir anket yaptım ve insanlara şu soruyu yönelttim. Eğer birinin duymak istediğinden daha fazla konuşuyorsanız, dinleyen kişinin sizi dinliyormuş gibi yapmasını mı isterdiniz, yoksa konuşmanızı kesmesini mi? Görüştüğüm kişilerden biri dışında hepsi konuşmanın kesilmesini tercih edeceklerini söyledi. Onların cevapları dinliyormuş gibi yapmak yerine araya girmenin daha düşünceli bir davranış olacağı konusunda beni ikna ederek cesaret verdi. Hepimiz söylediklerimizin insanlara külfet olmasını değil, onlara değer katmasını isteriz. Suskunluk halinde empati. Çoğumuz için empati kurulması en zor hallerden biri de suskunluktur. Bu durum özellikle kendimizi tüm yaralanabilirliğimizle ifade ettiğimizde ve sözlerimize başkalarının nasıl tepki vereceğini duymaya ihtiyacımız olduğunda geçerlidir. Böyle zamanlarda en büyük korkularımızı tepkisizliğe yüklemek ve sessizlikle ifade edilen duygu ve ihtiyaçlarla bağlantı kurmayı göz ardı etmek çok kolaydır. Suskunluğun gerisindeki duygu ve ihtiyaçları dinleyerek onunla empati kuralım. Bir keresinde bir firmanın elemanları ile çalışma yaptığım sırada çok duygusal bir şeyden bahsederken birden ağlamaya başladım. Başımı kaldırıp baktığımda şirketin yöneticisinden benim için hiç de kolay olmayan bir tepki aldım. Sessizlik. Yüzünü başka tarafa çevirdi, ben de bunu bir hoşnutsuzluk ifadesi olarak yorumladım. Neyse ki dikkatimi onun iç dünyasında olanlara yönlendirmeyi hatırladım ve şöyle dedim. Benim ağlamama gösterdiğiniz tepkiden anlıyorum ki davranışımdan hoşlanmadınız ve çalışanlarınıza danışmanlık yapacak kişinin duygularına daha iyi hakim olmasını tercih ederdiniz. Eğer evet deseydi, duygularımı bu şekilde ifade etmekle hata yaptığımı düşünmeyecek, yalnızca duyguları ifade etmeyle ilgili farklı değerlerimiz olduğunu kabul edecektim. Ama yöneticinin cevabı evet değil şu oldu. Hayır öyle değil, karımın ağlayabilmemi ne kadar çok istediğini düşünüyordum. Açıklamaya devam ederek onu boşamak üzere olan karısının onunla yaşamanın bir duvarla yaşamakla aynı olduğundan şikayet ettiğini söyledi. Psikoterapist olarak çalışırken psikiyatrik tedavi gören 20 yaşında bir genç kızın ailesi benimle irtibata geçmişti. Aylarca ilaç ve şok tedavisi görmüş, ayrıca hastanede yatmış olan bu kız son 3 aydır konuşmuyordu. Onu ofisime getirdiklerinde yardım etmeleri gerekti. Çünkü kendi kendine hareket edemiyordu. Ofisimde titreyerek sandalyesine gömüldü ve gözlerini yere dikti. Bu sözsüz mesajla ifade ettiği duygu ve ihtiyaçlarıyla empati kurmaya çalıştım ve şöyle dedim. Korktuğunu ve burada konuşmanın güvenli olduğundan emin olmak istediğini seziyorum, doğru mu? Hiçbir tepki vermedi. Bu sefer kendi duygularımı ifade etmek amacıyla, senin için endişeleniyorum. Kendini daha güvende hissetmen için yapabileceğim veya söyleyebileceğim bir şey varsa bana söylemeni isterim dedim. Hala hiçbir tepki yoktu. 40 dakika boyunca bazen onun duygu ve ihtiyaçlarını, bazen de kendi duygu ve ihtiyaçlarımı dile getirip ifade ettim. Görünürde hiçbir tepki yoktu. hatta onunla iletişim kurmaya çalıştığımı anladığına dair en ufak bir belirti bile oluşmadı. Sonunda yorulduğumu ve ertesi gün yine bana gelmesini istediğimi söyledim. Sonraki birkaç günde ilk gün gibiydi. Dikkatimi onun duygu ve ihtiyaçlarına odaklanmaya devam ederek, anladığım kadarını bazen konuşarak, bazen de sessiz kalarak ifade ettim. Zaman zaman kendi iç dünyamda olup bitenleri de ifade ediyordum. Oysa sandalyesinde hiçbir şey söylemeden öylece oturuyor ve titriyordu. Dördüncü gün hala tepki vermiyordu. Uzanıp elini tuttum. Sözlerimin endişemi dile getirip getirmediğini bilmiyordum. Belki fiziksel temas daha etkili oluyor diye umdum. İlk dokunduğumda kasları gerildi ve sandalyesinde daha da büzülerek oturmaya devam etti. Tam elini bırakacaktım ki hafif bir gevşeme hissettim, elini tutmaya devam ettim. Birkaç saniye sonra gitgide daha da rahatladığını fark ettim. Elini birkaç dakika tuttum ve bu sırada onunla önceki günlerdeki gibi konuştum. Yine bir şey söylemedi. Ertesi gün geldiğinde eskisinden daha gergin görünüyordu. Ama bir farklılık vardı. Yüzünü diğer tarafa çevirirken yumruk yaptığı elini bana doğru uzattı. Bu hareketine önce şaşırdım ama sonra elinde bana vermek istediği bir şey olduğunu anladım. Yumruğunu elimin içine aldım ve parmaklarını gevşettim. Avucunda üzerinde bir şeyler yazan buruşuk bir kağıt vardı ve şöyle yazıyordu: "Lütfen içimdekileri söylemem için bana yardım edin." İletişim kurma arzusunun bir işareti olan bu notu görmek beni çok sevindirdi. Bir saat kadar daha süren yüreklendirici konuşmalarımdan sonra yavaşça ve ürkekçe ilk cümlesini söyledi. Ben söylediklerinden ne anladığımı ifade ettikçe rahatlıyordu. Yavaşça ve ürkekçe konuşmaya devam etti. Bir sene sonra günlüğüne yazdıklarından bana bir kopya gönderdi. Hastaneden çıktım, şok tedavisinden ve ağır ilaçlardan kurtuldum. Nisan ayı gibiydi. Ne bundan 3 ay öncesine ne de 3,5 yıl öncesine dair herhangi bir şey hatırlıyorum. Hastaneden çıktıktan sonra evde yemek yemediğim, konuşmadığım ve sürekli yatakta yatmak istediğim bir dönem geçirdiğimi söylediler. Sonra Dr. Rosenberg'e bana danışmanlık etmesi için gönderildim. Ondan sonraki 2 veya 3 aya dair pek bir şey hatırlamıyorum. Doktor Rosenberg'in ofisinde olduğum ve onunla konuştuğum dışında. Onunla yaptığımız birinci görüşmeden sonra uyanmaya başlamıştım. Beni rahatsız eden ve başkalarına söylemeyi hayal bile edemeyeceğim şeyleri onunla paylaşmaya başlamıştım. Bunun benim için ne çok şey ifade ettiğini hatırlıyorum. Konuşabilmek çok zordu. Ama Doktor Rosenberg bana önem veriyor ve bunu açıkça gösteriyordu ve ben de onunla konuşmak istedim. Her görüşmenin ardından içimdeki bir şeyi daha dışa vurabildiğim için çok mutlu oluyordum. Bir sonraki randevumuza kaç gün, hatta kaç saat kaldığını saydığımı bile hatırlıyorum. Bir şey daha öğrendim. Gerçeklerle yüzleşmek o kadar da kötü değilmiş. Gitgide hangi durumlara karşı koymam gerektiğini, kendi başıma yapmam gereken neler olduğunu fark etmeye başladım. Bu hem korkutucu hem de çok zor bir şey. O kadar çaba harcamama rağmen yine de feci şekilde başarısız olma ihtimali öylesine cesaret kırıcı ki. Ama gerçeğin iyi tarafı, onun aynı zamanda harika şeyler de barındırdığını görüyor olmam. Geçtiğimiz yıl kendimi başkalarıyla paylaşmanın ne kadar harika bir şey olabileceğini öğrendim. Benim için en önemlisi diğer insanlarla konuşmamın, onların beni gerçekten dinlemesinin ve hatta bazen anlamasının verdiği büyük heyecandı. Empatinin iyileştirici gücü beni hayrete düşürmeye devam ediyor. İnsanların kendilerini empatiyle dinleyen biriyle yeterince iletişim kurabildiklerinde psikolojik acılarının felç edici etkilerini nasıl aştıklarına defalarca şahit olmuşumdur. Empati kendimizi şimdiye getirme becerimizde yatar. Dinleyici olarak psikolojik dinamikleri kavramaya ve psikoterapi eğitimine ihtiyacımız yoktur. Önemli olan karşıdakinin içinde neler olup bittiğine, yani o anda ne hissettiğine ve nelere ihtiyacı olduğuna duyarlı olabilmektir. Özet. Empati sunabilme yeteneğimiz, kendimizi tüm yaralanabilirliğimizle ifade edebilmemizi, olası şiddeti önlememizi, hayır kelimesini reddetme olarak algılamadan kabul edebilmemizi, cansız bir sohbeti canlandırabilmemizi ve hatta sessizliğin ardındaki duygu ve ihtiyaçları anlayabilmemizi sağlar. İnsanlar kendilerini empatiyle dinleyen biriyle yeterince iletişim kurabildiklerinde psikolojik acıların felç edici etkilerini aşarlar. 14. ayrımın sonu, sayfa 145.